Ayrım 31. Kennedy'nin beyni Henning Mankell. Sayfa 341. Gece karanlığın içinde çalan timbilayı duydu. Bu sefer müzik denize daha yakın bir noktadan geliyordu. Bastığı yere dikkat ederek ve çevresini kolaçan ederek sesi takip etti. Yeni ay çıkmıştı. Gökyüzü ince bir pusla kaplıydı. Müzik susunca Lucinda'nın soluklarına kulak kabarttı ama hiçbir şey duymadı. Bir an tuzağa düştüğünü sandı. Karanlığın içinde Lucinda yoktu. Tıpkı Umbi'yi, Henry'yi, hatta belki de Aaron'u bekledikleri gibi onu bekleyen başka gölgeler vardı. Sonra yakından bir yerden Lucinda'nın kendisini çağıran sesini duydu. Bir kibrit çakıldı, bir fener yandı, Louis kızın yanına yere oturdu. Lucinda'nın alnını yokladı, ateşi çok yüksekti. ''Gelmemeliydiniz, çok hastasınız.'' ''Biliyorum ama nasıl olsa bir yerde öleceğim. Toprak da herhangi bir yer kadar uygun bu işe. Üstelik yalnız ölmemiş olacağım. Yerde tek başına yatarken ölmeyeceğim. Ölüler diyarında bu dünyadakinden fazla insan var. Bu sadece diğer ölülerin beklediği yerde ölmeyi seçmek meselesi.'' ''Bugün Christian Holloway geldi bana. Bunu yapacağını duymuştum. Buraya gelirken dikkat ettiniz mi? Peşinizde kimse var mıydı?'' ''Kimseyi görmedim.'' ''Gördüklerinizi sormadım. Peşinizden gelen oldu mu diye sordum.'' ''Ne bir şey gördüm ne de duydum.'' Louis Lucinda'nın kendisinden uzaklaştığını fark etti. ''Etrafımda boşluk olması lazım. Ateşim bütün oksijeni tüketiyor.'' ''Bana ne anlatmak istiyordunuz?'' ''Devamını, sonunu. Tabii bir sonu varsa.'' Fakat Lucinda daha fazla konuşamadı. Bir tüfek sesi sessizliği böldü. Lucinda yerinde zıpladı, sonra yana devrildi ve öylece kaldı. Louis birden Henrik'in dosyalarındaki fotoğrafları görür gibi oldu. Lucinda da tam John F. Kennedy'nin vurulduğu yerden vurulmuştu. Ama kimse Lucinda'nın dışarı akan beynini saklamaya zahmet etmeyecekti. Louis bağırdı. Yolun sonuna gelmişti ama hiçbir şey umduğu gibi gitmemişti. Artık gerçeği olduğu gibi görüyordu. Kimin ateş ettiğini biliyordu. Silüetlerden kesilip çıkarılmış bir adamdı. Ele geçmez bir gölgeydi. Dünyayı iyi niyetine inandırmış biriydi. Ama kim inanırdı kendisine? Lucinda'nın ölümü hikayenin acımasız sonu olmuştu. Louis Lucinda'nın yanında kalmak istiyordu ama buna cesaret edemedi. Bütün korkusu ve kafa karışıklığı arasında tek yapabildiği, fener ışığının dışındaki karanlıkta bekleyen görünmez arkadaşlarının onunla ilgileneceklerini ummaktı. Dehşet dolu uykusuz bir gece daha geçiriyordu. Düşünecek takati yoktu. Her şey sonsuz donmuş bir vakumun içindeydi. Sabahleyin Warren'ın kamyonetinin otele yaklaştığını duydu. Resepsiyona inip hesabını ödedi. Otelden çıkınca Warren'ı sigara içerek bekler buldu. Lucinda'nın öldüğü noktada hiçbir iz yoktu. Ne biri, ne bir ceset, hiçbir şey. Warren, Louis'i görünce sigarasını attı ve kaşlarını çattı. ''Dün gece burada ateş edilmiş.'' dedi. ''Buralarda çok fazla sahipsiz silah bulunur. Sık sık etrafa ateş ederiz.'' Kamyonetin kapısını açtı. ''Bugün nereye gitmek istersiniz? Harika bir gün. Elinize inci taneleri gibi sular dökülen lagünlere götürebilirim sizi. Güney Afrika'da derin madenlerde hazine arardım. Buradaysa elmaslar su damlacıkları olarak akıp gidiyor.'' ''Başka zaman, şimdi olmaz. Maputo'ya dönmem lazım.'' ''Ta oraya mı?'' ''Ta oraya. Kaç para isterseniz öderim.'' Warren paradan söz etmeden şoför mahalline tırmanıp motoru çalıştırdı ve birinci vitese taktı. Louis dönüp onca kötü olayı yaşamak zorunda kaldı ve bir daha asla görmeyeceği sahile baktı. Arkalarında kızıl toz bulutları yaratarak yola devam ettiler. Güneş epey yükselmişti ve sıcak kırsal bölgeyi boğuyordu. Louis Maputo'ya kadar hiç konuşmadı ve parayı da tek kelime etmeden ödedi. Warren da hiç soru sormadı, sadece veda etti. Terminus adlı bir otelde oda tuttu ve kapıyı arkasından kapar kapamaz kendini tepe üstü uçurumdan aşağı iner vaziyette buldu. İki gün otelde kaldı. Ara sıra pek de ellemediği yemeğini getiren garsonlar dışında kimseyle konuşmadı. Yardım istemek için Arthur'u bile aramadı. Üçüncü gün kendini yataktan çıkmaya zorladı ve hem otelden hem de Mozambik'ten ayrıldı. 23 Aralık öğleden sonra Johannesburg üstünden Madrid'e gelmişti. Noel'i orada geçirmek isteyenler yüzünden Barcelona uçaklarında yer yoktu. Trene binme fikrini evirip çevirdi ama ertesi sabahki uçakta yer bulunca kalmaya karar verdi. Madrid'de yağmur yağıyordu. Caddelerde, mağaza vitrinlerinde Noel süsleri ışıldıyordu. Ve taksinin camından göz ucuyla garip görünüşlü Noel babaları fark ediyordu. Güzel eski gelenekleriyle bildiği en pahalı otel olan Ritz'de yer ayırtmıştı. Bir keresinde Aaron'la Prado Müzesi'ne giderken buradan geçmişlerdi. Oteldeki suite bir gece için o kadar para saçma konusunu ne kadar tartıştıklarını hatırlıyordu. Şimdi de oda ücreti Aaron'un parasıyla ödeniyordu ama kendisi ortada yoktu. Onun yokluğu Louis için sürekli bir acı kaynağıydı. Onu kırmızı papağanların arasında bulduğu zaman ilk aşkının yine canlandığını daha yeni yeni anlıyordu. Caddenin karşısındaki müzeye gitti. Goya resimlerinin ve gravürlerinin bulunduğu bölüme nasıl gidileceğini hala hatırlıyordu. Aaron'la yaşlı bir kadın resmine uzun uzun bakmışlardı. Aaron elini tutuyordu ve sonradan ikisinin de yaşlılığı düşündüğünü anlamışlardı. Bütün öğleden sonrayı müzede bir süre için de olsa her şeyi unutmaya çalışarak geçirdi. Ertesi gün Barcelona'ya giderken de yağmur yağıyordu. Uçaktan inince başının döndüğünü hissetti ve terminal binasına giden rampanın duvarına dayanmak zorunda kaldı. Bir hostes yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu. Louis başını sallayıp yürümeye devam etti. Argolis'ten ayrılıp Frankfurt üzerinden Stockholm'e giden ilk Lufthansa uçağına bindiğinden beri sürekli yollardaymış gibi geliyordu. Esas olarak baş dönmesini unutabilmek için yaptığı tüm yolculukları aklından geçirdi. Atina, Frankfurt, Stockholm, Visby, Stockholm, Östersund, Stockholm, Frankfurt, Singapur, Sydney, Melbourne, Bangkok, Frankfurt, Barcelona, Madrid, Johannesburg, Maputo, Johannesburg, Frankfurt, Atina, Frankfurt, Stockholm, Östersund, Stockholm, Frankfurt, Johannesburg, Maputo, Johannesburg, Madrid, Barcelona. Kabus gibi bir yolculuğun duraklarıydı bunlar. Etrafındaki herkes ya kayboluyor ya da ölüyordu. Zaman içinde solup yüz hatlarını çıkaramayacağı eski fotoğraflara dönüşseler bile Umbi ile Lucinda'nın görüntülerini asla unutamayacaktı. Christian Holloway de aklında kalacaktı. Asla boyun eğmeyecek merhamet yoksunu birinin kesilip oyulmuş silüeti olarak. Ve bu yüzlerin ardında da yüzü olmayan bütün o gölgeler olacaktı. Henrik'in evine gitti. Oraya vardığında Blanka merdivenleri siliyordu. Uzun süre Blanka'nın evinde oturup konuştular. Sonradan Louis söylenenlerin çoğunu hatırlamayacaktı. Ama ölümünden kısa süre sonra Henrik'in evine gelenin kim olduğunu sormuştu. Blanka boş boş yüzüne bakmıştı. İçimde doğruyu söylemediğinize dair bir his var. Aslında biri gelmişti buraya.
Niye yalan söyleyeyim ki?
Bilmiyorum. O yüzden soruyorum.
Yanılmış olmalısınız. Kimse gelmedi. Sizden hiçbir şey saklamadım.
Tamam, yanlış anlamışım.
Aaron döndü mü?
Hayır.
Anlamıyorum.
Belki de bütün bunlar fazla gelmiştir. İnsanlar kırılgan olabilir. Belki de kaçıp Apollo körfezine dönmüştür sadece.
Oraya bakmamış mıydınız?
Başka bir Apollo körfezini kastediyorum. Yerini bilmediğim bir Apollo körfezi. Buraya gelmemin tek sebebi Henrik'in evine son kez bir göz atmak. Yalnız olmak istiyorum. Eve çıktı ve tam o anda durduğu odanın kendi yaşamının odağı olduğunu fark etti. Noel arifesi olmuştu, hava gri ve yağmurluydu. Hayatının gelecekte nasıl bir şekil alacağını hala bilmiyordu. Evden çıkınca Blanka elinde bir mektupla yanına geldi.
''Size bunu vermeyi unutmuşum. Birkaç gün önce geldi.''
Gönderici adresi yoktu. Damgasına göre İspanya'dan postaya verilmişti. Daha önce kaldığı otelin adresi yazılıydı.
Size nasıl ulaştı bu? Otelden biri getirdi. Herhalde Henrik'in adresini vermişsiniz.
Belki vermişimdir, hatırlamıyorum.
Louis zarfı cebine koydu.
Unuttuğunuz başka mektup olmadığına emin misiniz?
Hayır, başka bir şey yok. Henrik'in yollamanızı istediği başka mektuplar.
Bir yıl içinde, 10 yıl içinde.
Blanca onun neyi kastettiğini anlamıştı, başını salladı.
Nazine yolladığı gibi başka mektup yoktu.
Yağmur kesilmişti. Louis uzun bir yürüyüş yapıp kendini iyice yormaya ve sonra otelde akşam yemeği yemeye karar verdi. Uyumadan önce Arthur'u arayıp Noel'ini kutlayacaktı. Belki hediye gününde evde olabilirdi. En azından yılbaşında evde olacağına söz verecekti. Mektup aklına geldiğinde gecenin geç vakti olmuştu. Odasında okudu. Giderek tırmanan bir dehşet duygusuyla hiçbir şeyin bitmediğini, onu perişan eden acının henüz zirvesine ulaşmadığını anladı. Metin İngilizceydi. Bütün isimler, ülkeler, kentler siyah çini mürekkebiyle işaretlenmişti. Kişisel ayrıntılar cesede iliştirilmiş olan kimlik kartındaki verilere uygundur. Ten baştan ayağa tümüyle soluk, cesedin sırtındaki ölüm sonrası morarma, mavimsi kırmızı bir renktedir. Ölüm katılaşması halen mevcuttur. Göz çevrelerinde ve gözle göz kapaklarını birleştiren zarlarda nokta biçiminde deri kanamaları vardır. İşitme kanallarında, burun boşluğunda, ağız boşluğunda veya anüs deliğinde yabancı madde bulunmamaktadır. Gözle görünür mukus zarlarında kanama işareti yoktur. Sırttaki eski yara izi dışında cesette yara izi saptanamamıştır. Dış cinsel organlar hasarsızdır ve yabancı madde ihtiva etmemektedir.
Louis mektubun ne hakkında olduğunu hala anlamamıştı ama belli belirsiz bir endişeye kapılıyordu, okumaya devam etti.
İç inceleme kafada kanama olmadığını göstermiştir. Kafatası sağlam, kafa kemiğinin iç kısmı açık renktir. Katı beyin zarının dışında veya altında gözle görünür bir kanama yoktur. Beyin yüzeyi normal görünmektedir. Tentoryum zarıyla oksipital boşluğu basınca maruz kalmamıştır. Kıyı ortay çizgi bozulmamıştır. Yumuşak zarlar parlak ve pürüzsüzdür. Zarlar arasında kanama veya patolojik değişiklik emaresi bulunmamaktadır. Beyin hücreleri normal ebattadır. Gri ve beyaz sıvılar arasındaki sınır net bir şekilde görülmektedir. Gri hücreler renk bakımından normaldir. Beyin dokusu yoğunluk bakımından normaldir. Beyin kökündeki damarlarda birikme belirtisi yoktur. Louis dolaşım solunum sindirim organları boşaltım hakkındaki bilgileri okumaya devam etti. Liste uzundu ve iskeletin incelenmesiyle son buluyordu. Sonuçlar en alttaydı. Merhum asfaltta yüzüstü yatar vaziyette bulunmuştur. Çevrede belirgin objeler mevcut değildir. Nokta şeklindeki kanamalar ölümün boğulma neticesinde gerçekleştiğini göstermektedir. Ölüm sebebi muhtemelen herhangi birinin kasıtlı eylemidir.
Elinde tuttuğu kağıt bir otopsi raporuydu. Bilinmeyen bir hastanede bilinmeyen bir patolog tarafından yapılmıştı. Ancak ağırlık ve boyla ilgili detayları da okuduktan sonra dehşet içinde Aaron'un otopsi raporunu okuduğunu fark edebilmişti. Herhangi birinin kasıtlı eylemi.
Aaron kiliseden çıktıktan sonra biri ona saldırıp onu boğmuş ve oracıkta bırakmıştı.
Ama kim bulmuştu onu? Neden İspanyol polisi kendisini aramamıştı? Otopsiyi yapan doktorlar kimdi?
Çaresizce Arthur'la konuşmak istedi. Onu aradı ama Lucinda'dan ya da otopsi raporundan söz etmeyip sadece Aaron'un ölmüş olduğunu ve o anda başka bir şey diyecek güç bulamadığını söyledi. Arthur soru sormayacak kadar duyarlıydı. Sadece ne zaman döneceğini sordu.
Louis yakında dedi.
Mini barı boşaltırken katlanmak zorunda kaldığı bunca acıya nasıl dayanacağını düşündü. İradesini ayakta tutan son sütunların da yıkılmak üzere olduğunu hissediyordu. O gece Barcelona'daki otel odasında otopsi raporu yatağın yanında yerde yatarken artık devam edecek gücünün kalmadığını düşünüyordu. Ertesi gün Henrik'in evine döndü. Oğlunun eşyalarını ne yapacağını bulmaya çalışırken birden yaşamayı sürdürmek için ne yapması gerektiğini buldu. Sadece tek bir yol vardı ve o da burada Henrik'in evinde başlıyordu.
Louis'in misyonu oğlunun anlatamadığı hikayeyi tamamlamaktı. Eşelemeye devam edecek ve bulduğu parçaları birleştirecekti. Lucinda ne demişti? İnsanın söyleyeceklerini söylemeden ölmesi hiç iyi olmaz. Kendi öyküsü ve Henrik'inki ve Aaron'unki. Üç hikaye şimdi bir tane oluşturmak üzere birleşiyordu. O devralmak zorundaydı çünkü başka kimse kalmamıştı. Acele etmesi gerektiğini hissetti. Ne yana baksa zaman daralıyordu. Ama her şeyden önce eve, Arthur'a dönmeliydi. Birlikte Henrik'in mezarına gidecekler ve bir de Aaron için mum yakacaklardı. 27 Aralık'ta Louis otelden ayrılıp havaalanına gitmek üzere taksiye bindi. Hava sisliydi. Şoföre ücreti ödedi ve Stockholm uçağına binmeden önce check-in yaptırmak üzere Iberia'nın standına yürüdü. Çok uzun zamandır ilk kez kendini güçlü hissediyordu. Pusula ibresi çılgınca dönmeyi bırakmıştı. Valizini teslim ettikten sonra güvenlikten geçmeden önce bir gazete almak üzere durdu. Onu uzaktan izleyen adamı hiç fark etmedi. Adamsa ancak o güvenlikten geçtikten sonra gidiş salonundan ayrılıp kente dönmüştü. Son söz. 20 yıl önce Zambiya'nın Angora sınırı yakınlarında genç bir Afrikalı erkeğin AIDS'ten ölümünü izlemiştim. Böyle bir şeye ilk kez tanık oluyordum ama sonuncusu değildi. Bu kitabı tasarlayıp yazarken o adamın yüzü hep gözümün önündeydi. Bu bir roman, bir kurgu. Fakat gerçekten olanlarla pekala olmuş olabilecekler arasında genellikle bir sınır çizgisi yoktur. Doğal olarak ben konuyu bir gazeteciden farklı yöntemlerle kurcalarım. Ama her ikimiz de etrafımızdaki insanların, toplumun ve dünyanın en karanlık köşelerine ışık tutarız. Sonuçlar da nadiren benzeşmez. Ben kurgunun sağladığı özgürlükleri kullanırım. Bir örnek verecek olursam, bildiğim kadarıyla Maputo'da veya başka bir yerdeki gelmiş geçmiş elçilik personeli veya SIDA delegasyonu içinde Lars Håkansson diye biri hiç olmadı. Burada kitabımda portresini çizdiğim bu kişinin var olmadığını ilan ediyorum. Benim yarattığım özelliklere sahip biriyle nadiren karşılaşılır. Asla karşılaşılmaz demeyi isterdim ama maalesef diyemiyorum. Cehennemin derinliklerine iniş diye tanımlanabilecek bu kitapta çok kişiden yardım aldım. İki tanesinden ismen söz etmek istiyorum. En başta sorduğum her şeyi kurcalayan ve kendi keşifleriyle de olaya ayrı bir tat katan Göteborg'daki Robert Johnson. Ayrıca Atina'daki Bizans Müzesi'nden Dr. Anastasia Lazaridou da bana arkeolojinin karmaşık dünyasında yol gösterdi. Onlara ve diğerlerine çok teşekkür ederim. Sonuç olarak bir kitap 185. sayfada veya 326. sayfada bitebilir. Fakat realite hızla akıp gitmeye devam eder. Elbette bu kitapta yazılmış olanlar yalnızca benim kendi seçimlerimin ve kararlarımın sonucudur. Tıpkı beni teşvik eden öfke gibi onlar da bana aittir. Henning Mankell, Faroe, Mayıs 2005. Kitabın sonu, 22 Mayıs 2017. Sayfa 351.